Ayrım 11.
Sayfa 94. Holmes kazanmıştı tabii. Burun delikleri kırmızı canavar kazanmıştı. Ama Holmes bile dünyanın ucunda yiten bu son kalıntıya, ardındaki yerleşme bölgelerine bakan, dünyanın kıyısında boğulmuş bir denizci gibi yatan bu sürgüne dokunamazdı. Tam o sırada karısı alışverişe çıkmıştı ki büyük gerçeğe erdi. Bölmenin öte yanından bir ses duyuldu. Evans konuşuyordu. Yanında ölüler vardı. "Evans, Evans!" diye haykırdı. Mr. Smith kendi kendine konuşuyordu. Hizmetçi kız Agnes mutfaktaki Mrs. Filmer'a seslendi. "Evans, Evans!" demişti tepsiyi götürdüğünde. Kız korkudan yerinden fırlamıştı. Koşarak inmişti merdivenlerden. Derken Lucrezia elinde çiçeklerle girdi içeri. Odayı geçip gülleri bir vazoya, güneş ışınlarının dimdik durduğu bir vazoya koydu. Sonra gülerek, sıçrayarak dolandı odada. Sokaktaki yoksul bir adamdan almak zorunda kalmıştı gülleri. "Ne yazık ki," dedi gülleri düzenlerken, "ölmek üzereler." Demek bir adam vardı dışarıda. Evans herhalde. Ve Lucrezia'nın yarı ölü dediği bu gülleri Yunan kırlarından toplamıştı o. "İletişim sağlık getirir, iletişim mutluluk getirir." "İletişim," diye mırıldandı. "Ne diyorsun Septimus?" diye sordu karısı. Korkudan çıldıracaktı. Yine kendi kendine konuşuyordu işte. Agnes'i koşturup Doktor Holmes'u çağırttı. Kocası çıldırmıştı. Kendisini tanıyamıyordu. "Canavar, canavar!" diye haykırdı Septimus. İnsan yaratılışının, yani Doktor Holmes'un odaya girdiğini görünce. Doktor Holmes dünyanın en tatlı sesiyle, "Ne oluyor bakalım?" dedi. "Karını korkutmak için saçmalamayı mı başladın yine?" Onu uyutacak bir ilaç verecekti. Zenginseler buyursun gitsinler de Harley sokağına. Odayı alaycı gözlerle süzdü. Her zamanki kibarlığını bırakarak, "Bana güveniniz yoksa," dedi. Saat tam 12'ydi. Çanının sesi Londra'nın kuzey kesimine doğru sürüklenen Big Ben'e göre tam 12. Bu ses öteki saatlerinkine karışıyor, bulutlara, duman kıvrımlarına inceliğini katıyor, ta tepelerde martıların orada ölüp gidiyordu. Clarissa Dalloway, yeşil elbisesinin yatağının üstüne koyarken, Warren Smith'ler, Harley sokağına doğru yürürlerken, saat 12'yi çaldı. 12'deydi randevuları. Herhalde diye düşündü Lucrezia, önünde gri bir otomobil duran şu evdir William Bradshaw'unki. Kurşundan halkalar havada eridi. Gerçekten de Sir William Bradshaw'un otomobiliydi. Basık, güçlü, gri bir araba, camına sahibinin adının baş harfleri sade bir biçimde iç içe kazılmıştı. Kraliyet şatafatının bu şarlatan yardımsevere, bu bilim papazına uymadığını gösterircesine. Otomobil gri olduğundan ağırbaşlı görkemine uysun diye gri kürkler, gümüş grisi halılarla donanmıştı. Sayın Lady, doktor beyi beklerken ısınsınlar. Çünkü Sir William sık sık 60 mil ya da çok daha fazla yol aşarak hakkıyla istediği yüksek bakım ücretini verebilecek güçteki zengin hastalarını yoklardı yazlıktaki evlerinde. Sayın Lady de dizlerine kürkler sararak bir saat, bazen bir saatten çok beklerdi kendilerini. Arkasına yaslanır, ara sıra hastayı, ara sıra da ne yapsın, kendilerine her türlü değişimden, geçim sıkıntısından koruyan altın duvarının yükselişini, kocasını beklediği süre içinde boyuna yükseldiğini, sıkıntılara yiğitçe karşı koymuştu, birlikte ne güçlüklere göğüs germişlerdi. Neyse ki şimdi durgun bir okyanusa varmıştı. Yalnızca tatlı kokulu rüzgarlar esiyordu çevresinde. Sayılıyor, beğeniliyor, kıskanılıyordu. Sahip olmak istediği şeylerin tümüne erişmişti hemen hemen. Ne var ki şişmanlığı canını sıkıyordu. Her perşembe meslektaşlara verilen akşam yemekleri, ara sıra bir mağazanın açılış töreninde kurdeleyi kesmek, saray çevresini hoşnut etmek, İşi gittikçe artan kocasıyla baş başa kalamıyordu, yazık. Oğlu başarılı bir öğrenciydi Eton'da. Bir de kızı olsaydı keşke. Çeşitli merakları vardı. Çocuk sağlığı, Saralıların bakımı, bir de fotoğrafçılık. Öyle ki bir kilise yapılsa ya da yıkılsa hemen kayyuma rüşvet verir, anahtarı aldığı gibi profesyonellerinkinden güç ayırt edilen fotoğraflar çekerdi. Bunları düşünürdü işte. Sir William da genç sayılmazdı artık. Çok çalışmış, kendi yeteneğinden başka hiçbir şeye dayanmadan bir dükkancının oğluydu. Bugünkü duruma gelmişti. Mesleğini severdi. Törenlerde hayranlık toplar, güzel konuşurdu. Bütün bunlardan ötürü şövalye olduğunda ağır, bitkin bir bakış gelmişti yüzüne. Hastaların ardı arkası kesilmiyor, mesleğine özgü sorumluluklar, ayrıcalıklar altında eziliyordu. Bu bitkinliğe ve beyaz saçlar da eklenince görünümündeki soyluluk büsbütün artıyor. Yalnız sinir hastalıklarındaki uzmanlığıyla değil, şaşırtıcı ustalığının, yanılmak bilmeyen teşhisinin yanı sıra insancıllığı, yumuşaklığı, insanları anlamasıyla da ünleniyordu. Odasına girdikleri anda adları Warren Smith'miş, gözü adama gitmişti. Ağır bir hastayla karşı karşıyaydı, anlamıştı. Tam bir çöküntü, fiziksel ve ruhsal bir çöküntü tam anlamıyla. İleri bir dönemin bütün belirtilerini taşıyor diye özetleyiverdi 2-3 dakikada. Pembe bir kartın üstüne soruların karşılıklarını yazarak usulca mırıldanıyordu. Doktor Holmes ne zamandan beri bakıyordu? 6 haftadır. Bromür vermiş miydi hiç? Bir şey yok mu dedi. Ya, ah bu pratisyenler diye düşündü Sir William. Vaktinin yarısı onların yanlışlarını düzeltmekle geçiyordu. Bazıları da düzelmiyordu. Demek savaşta büyük yararlılık gösterdin. Hasta sorarcasına yineledi savaş sözcüğünü. Simgesel bir öz taşıyan sözcüklere anlamlar katıyor. Bu önemli belirtiyi karta geçirmeli. Savaş mı? Diye sordu hasta. Okul çocuklarının barutla eğlenmeleri, Avrupa Savaşı. Büyük yararlılık mı göstermişti? Unutmuştu. Ama savaşta yenilmişti aslında. Evet, çok büyük başarı gösterdi diye atıldı Lucrezia. Rütbesi yükseldi. Mr. Brewer'ın yazdığı övgü dolu mektuba bakarak, işinde de çok güveniyorlar sana öyle mi diye mırıldandı Sir William. Yani bir derdin, para sıkıntın falan yok. Büyük bir suç işlemiş, insan yaratılışı tarafından ölüm cezasına çarptırılmıştı. Ben diye söze başladı, bir suç işledim. Hiçbir suçu yok diye atıldı Lucrezia. Mr. Smith beklerse dedi Sir William, yan odada biraz konuşacaktı Mrs. Smith'le. Kocası çok ağır hastaydı. Kendini öldüreceğini mi söylüyordu? Evet evet diye haykırdı Lucrezia. Ama ciddi değildi, tabii değildi. Tek çıkar yol dinlenmektir dedi Sir William. Dinlenmek, dinlenmek, dinlenmek. Yatıp uzun bir süre dinlenmek. Yazlıkta kendi işlettiği güzel bir bakım evi vardı. Orada çok iyi bakılırdı kocasına. Benden ayrılacak mı diye sordu Lucrezia. Ne yazık ki öyle. Sevdiklerimiz hastalanınca yanlarında olmamız iyi değildir bizim için. Ama deli değildi değil mi? Sir William ben deli kelimesini hiç kullanmam dedi. Ölçme yetisinin yokluğu deyimini kullanırım. Ne var ki kocası doktorları sevmiyordu. Oraya gitmezdi. Sir William kibarca durumu özetledi. Kendini öldüreceğini söylemişti. Başka yol yoktu. Hukuki bir durumdu bu. Yazlıkta güzel bir bakım evinde yatağa uzanır dinlenirdi. Hasta bakıcılar da çok iyi insanlardı. Sir William haftada bir yoklardı onu. Mrs. Warren Smith'in başka soracağı yoksa hastalarını hiç sıkıştırmazdı. Kocasının yanına gideceklerdi. Yok, başka soracağı yoktu Sir William'a. İnsanların en yücelmişinin yanına döndüler. Yargıçlarının huzurunda duran suçluya, dorukta yatan kurbana, sürgüne, boğulmuş denizciye, sonsuzluğa övgü yazan ozana, hayattan ölüme geçen tanrıya, tepe penceresinin altındaki koltukta, Lady Bradshaw'un saray giysileriyle çekilmiş bir fotoğrafına bakan ve güzellikle ilgili bildiriler geveleyen Septimus Warren Smith'in yanına. "Biz konuşacağımızı konuştuk," dedi Sir William. "Senin çok çok hasta olduğunu söyledi," diye haykırdı Lucrezia. "Bir bakım evine gitmeni kararlaştırdık," dedi Sir William. Septimus alaycı bir sesle, "Holmes'un bakım evlerinden birine mi?" diye sordu. Tatsız bir izlenim uyandırıyordu bu genç. Çünkü babası esnaf olan Sir William'ın iyi ailelere ve giyime doğal bir düşkünlüğü vardı. Kılıksızlık karşısında öfkelenirdi. Sonra Sir William okumaya yeterince zaman ayıramadığı için böyle odasına dalan, meslekleri gereği en önemli yetilerini durmamacasına zorlayan, doktorların aydın kişiler olmadıklarını çıtlatan kültürlülere derin bir kin beslerdi. "Benim özel bakım evlerinden biri," Mr. Warren Smith dedi. "Size dinlenmeyi öğreteceğiz orada." Hem bir şey daha vardı. Mr. Warren Smith sağlığı yerindeyken karısını korkutacak en son adamdı, emindi bundan. Oysa bakın, kendini öldürmekten söz açıyordu. "Hepimiz zaman zaman çöküntülere uğrarız," dedi Sir William. "Bir düşmeye gör," diye yineledi Septimus kendi kendine. "İnsan yaratılışı peşini bırakmaz artık." "Holmes'la Bradshaw peşini bırakmazlar. Çölü tararlar. Haykırarak dalarlar bozkıra. Çarklar, işkence araçları uygulanır. İnsan yaratılışı acıma bilmez." "Bazı itilerin etkisine giriyorsun demek ara sıra ha?" diye sordu Sir William, kalemin ucunu pembe bir karta dayayarak. "Bu beni ilgilendirir," dedi Septimus. "Hiç kimse yalnız kendisi için yaşamaz," dedi Sir William. Saray giysileri içindeki karısının fotoğrafına baktı. "Hem önünüzde parlak bir meslek hayatı uzanıyor," dedi Sir William. "Mr. Brewer'ın mektubu masanın üstündeydi işte. Son derece parlak bir meslek hayatı." "Söylese miydi? İçini açsa mıydı? Bırakırlar mıydı Holmes'la Bradshaw yakasını?" Ben diye kekeledi. "Ama suçu neydi? Hatırlayamıyordu." "Evet," diye yüreklendirdi Sir William. "Ne var ki geç kalıyordu?" "Sevgi, ağaçlar, suç diye bir şey yok bildirisi neydi? Hatırlayamıyordu." Ben diye kekeledi Septimus. "Elinizden geldiğince az düşünün kendiniz üstüne," dedi Sir William kibarca. "Aslında ortalıkta serbest dolaşmamalı bu adam." Kendisine soracak başka soruları var mıydı? Sir William gerekli bütün hazırlıkları yapacak. Lucrezia'nın kulağına fısıldadı. "Akşam saat 5-6 sularında sonucu bildirecekti." "Siz her şeyi bana bırakın," dedi. "Artık gidebilirlerdi isterlerse." Hiç böylesine acı çekmemişti Lucrezia. Yardım istemiş, çağrısına kimse koşmamıştı. Umduklarını bulamamışlardı. Sir William iyi bir insan değildi. "Bu otomobilin bakımı bile pahalıya oturuyordur," dedi Septimus sokağa çıktıklarında. Lucrezia onun koluna sarıldı. Bir başlarına bırakılmışlardı. Ama daha ne isteyebilirdi ki? Doktor hastalarına tam 45 dakika ayırıyordu. Hem sonra bizim hiç bilemediğimiz bir sürü şeyi kapsayan, sinir sistemi, insan beyni falan ve titizliğe dayanan bu bilim dalında bir doktor ölçme yetisini yitirirse bitmiş sayılırdı. Sağlam olmalıyız, sağlıksa ölçüye dayanır. Bu yüzden biri odanıza gelip de İsa olduğunu, çok sık rastlanan bir kuruntu, bir bildiri taşıdığını, çoğu bunu ileri sürer zaten, kendini öldürmeyi düşündüğünü, çoğu düşünür zaten, söylerse ölçüye başvurursunuz. Yatakta dinlenmeyi öğütlersiniz. Odana çekil, dinlen. Huzur ve dinlenme. Arkadaşsız, kitapsız, bildirisiz başını dinle biraz. 6 aylık bir dinlenme dönemi, sonunda 7,5 stone çeken bir hasta, bakarsınız 12 stone oluvermiş. Ölçü, kutsal ölçme yetisi. Sir William'ın hastanelere koşarak, alabalık yakalayarak, Harley sokağında oturan ve kendisi de alabalık yakalayan ve profesyonellerinkinden güç ayırt edilir fotoğraflar çeken Lady Bradshaw'dan bir oğul peydahlayarak uğruna kurbanlar adadığı tanrıça ölçüye taparken, yalnız benliği rahata kavuşmakla kalmıyor, İngiltere'yi de rahata kavuşturuyordu. Ülkenin delilerini kapatıyor, doğumu yasaklıyor, umutsuzluğu cezalandırıyor, hastaların kendi kişisel görüşlerini sürdürmelerine olanak vermiyordu. Ta ki onlar da, erkekseler kendisinin, kadınsalar Lady Bradshaw'un, eşi iş işler, örgü örer, 7 geceden 4'ünü evde oğlunun yanı başında geçirirdi, ölçme yetisini benimsesinler. Bundan ötürü sayıyordu onu meslektaşları, astları ondan çekiniyor. Bu arada hastalarının dostları ve akrabaları, dünyanın sonu ve Tanrı'nın doğuşu hakkında kehanetlerde bulunan dişi ve erkek İsa'ları, yatakta süt içmeye zorladığı için ona büyük bağlılık duyuyorlardı. Bu tür olaylardaki 30 yıllık deneyiyle, yanılmaz içgüdüsüyle koca Sir William, şu akla yakın bu değil, hep kendi kişisel ölçüleri. Ama ölçünün daha az güleç, daha ürkünç bir ablası vardır, şu anda bile Hindistan'ın sıcak kumlarında, Afrika'nın çamurunda, batağında, Londra'nın dış mahallelerinde, kısaca iklimin ya da şeytanın insanları inanmamaya, kendisinden yan çizmeye kışkırttığı yerlerde işe girişen, şu anda bile tapınakları yıkmaya, putları parçalamaya, hepsinin yerine kendi asık suratını yerleştirmeye çabalayan bir tanrıça. Bu tanrıçanın öz adı yola getirmedir, dine döndürmedir ve zavallıların istemleriyle beslenir. Göz boyamaya, zor kullanmaya bayılır, kendi çizgilerinin halkın yüzünde yansımasına bakmaya doyamaz. Bakarsınız Hyde Park'ta bir kürsüye çıkmış söylev veriyor. Beyazlara bürünmüş, başı önünde, kardeşlik sevgisi kılığında geçiyor fabrikalardan ve millet meclislerinden. Yardım elini uzatıyor ama aslında baskı peşinde. Yoluna çıkan dik kafalıları, hoşnutsuzlukları kabaca iter bir yana. Işıklarını kendisinin gözlerinden alan uysal kişileri bol bol kutsar. Bu tanrıçada, diye düşündü Lucrezia Warren Smith, Sir William'ın yüreğinde bir yer tutmuştu mutlaka. Gizli de olsa, çoğu kere gizlidir zaten, sevimli bir kılığa girmişti. Saygıdeğer bir ad edinmişti. Sevgi, ödev, özveri gibi. Nasıl durmadan çalışırdı Sir William? Yardım kampanyaları açayım diye uğraşır, devrimleri yayar, derneklerin kurulmasına ön ayak olurdu. Ama o titiz tanrıça, kanı tuğlaya yeğe tutar ve ustaca kemirir insan istencini. Lady Bradshaw söz gelimi. 15 yıl olmuştu boyun eğeli. Nasıl olduğunu tam tamına söyleyemezsiniz. Ne bir olaya ne de bir tartışmaya bağlıydı. Yalnızca usulca su alan bir gemi gibi kişisel istenci kocasınınkine karışmıştı. Gülümseyişi tatlıydı, çabuk boyun eğmişti. Harley sokağında akşam yemeği 8-9 kap yemekle fakülteden 10-15 meslektaş da gelince sessiz ve soylu bir hava içinde geçerdi. Yalnız gece ilerledikçe çok hafif bir durgunluk ya da belki bir tedirginlik, bir seyirme, bir kekeleme, bir sendeleme, genel bir şaşkınlık, dile acı gelen gerçeği birden açığa vuruverirdi. Evet, yalan söylüyordu zavallı kadıncağız. Çok eskiden gönlünce alabalık yakaladığı olmuştu. Oysa şimdi kocasının gözlerini bürüyen hırsı doyurmaya hazır, ezilip büzülüyor, kesiyor, buduyor, geri çekilerek gözlerini kısıyordu. Böylece neden tatsız geçtiğini iyice anlamadan, başlara çöken ağırlığı çözemeden, belki de meslekle ilgili konuşmalara ya da Lady Bradshaw'un deyimiyle, hayatı kendisine değil hastalarına ait olan büyük bir doktorun duyduğu yorgunluğa bağlanabilirdi. Tatsızlaşırdı gece ve saat onu vurduğu zaman konuklar Harley sokağının havasını keyifle içlerine çekerlerdi. Oysa hastaları bu rahattan da yoksundular. Duvarlarında resimler asılı gri bir odada, camı buzlu bir tepe penceresinin altında ve değerli eşyalar arasında işledikleri suçların derecesini öğrenirlerdi. Koltuklara çöker, Sir William'ın yararlansınlar diye yaptığı tuhaf idmanı, kollarını açışını, Çabucak kalçasına getirişini gözlerlerdi. Bu hareket Sir William'ın kaslarına söz geçirebildiğini, hastalarınsa bunu başaramadıklarını gösterirdi. Kimi güçsüzler boşalırlardı o anda. Hıçkırarak ağlar boyun eğerlerdi. Ötekiler nereden estiği belli olmayan bir delilik rüzgarının etkisiyle Sir William'ın yüzüne kahrolası bir madrabaz olduğunu haykırırlardı. Daha da ileri gider, hayatın anlamını tartışırlardı. Neden yaşıyorlardı sanki? Sir William hayatın güzel olduğunu söylerdi onlara. Tabii Lady Bradshaw deve kuşu tüyleri içinde duruyordu şöminenin üstünde. Gelirine gelince yılda 3000 sterlini buluyordu. Ama hayat bize cömert davranmamış diye karşılık verirlerdi. Kabul ediyordu Sir William. Onlar ölçme yetisinden yoksundular. Hem belki de tanrı falan yoktu. Sir William omuz silkerdi. Kısacası yaşayıp yaşamamak bizim elimizde değil mi yani? Yanılıyorlardı. Sir William'ın Surrey'de bir dostu vardı. Doğrusunu söylemek gerekirse, insana çok güç bir sanat kazandırıyorlardı orada, ölçme yetisi. Hem sonra aile, bağış, onur, cesaret, parlak bir meslek gibi değer ölçüleri vardı. Sir William, bütün bu sayılanların kararlı bir savunucusuydu. Bu ölçüler aksayacak olursa polisi çağırırdı yardıma. Toplumun sağlığı söz konusuydu. Surrey'de bu toplum dışı davranışların, ki çoğu sütü bozukluktan ileri geliyordu, denetim altında tutulduğunu serin kanlılıkla belirtirdi. O zaman işte direneni ezmek, başkalarının kutsal sığınağında silinmez bir imge bırakmak tutkusunu besleyen tanrıça hemen çıkardı deliğinden. Tahtına kurulu verirdi. Çıplaklar, koruyucusuzlar, yorgunlar, dostsuzlar, Sir William'ın istencinin damgasını yerlerdi. Saldırırdı Sir William, yutardı. İnsanları odalara kapatırdı. İnsanseverlikle kararlılığı böylesine birleştirebilmesi, kurbanlarının yakınlarının gözünde büyümesini sağlardı. Gel gelelim Harley sokağı boyunca yürüyen Lucrezia Smith bu adamı sevmediğini haykırıyordu. Harley sokağının saatleri parçalayarak, ayırarak, bölerek, ufalayarak Haziran sabahını kemiriyor, boyun eğmeyi öğütlüyor, yetkiyi yüceltiyor, bir ağızdan ölçme yetisinin tartışılmaz üstünlüğünü haykırıyorlardı. Sonunda zaman yığını öylesine azaldı ki Oxford sokağında bir dükkanın tepesindeki esnaf saat sevinçle, olanca kardeşlik duygularıyla coşarak Messrs. Rigby ile Lowndes bu haberi hiçbir ücret istemeden bildirmekle onur duyarlar dercesine bir buçuğu çaldı.